Item 42, Şeffaf, Stephen King, sayfa 344. Leandro 15 Ağustos sabahı ona çeyrek kala Troy kasabasına girdi. Karın kasları heyecan ve biraz da korkuyla gerilmişti, cildi buz gibiydi. Hasta olabilirim, hastalanırsam hemen dönüp buradan uzaklaşacağım. Bu arada dişleri de dökülebilirdi ama ona Pulitzer ödülünü kazandıracak bir hikaye uğruna birkaç diş kaybetmek büyük bir bedel sayılmazdı. Bu hikaye yüzünden David Bright onu çok kıskanacaktı. Kasabada her şeyin yolunda olmadığını anlaması için biraz yol alması yeterli oldu. İleride tarlalar vardı, hasat yapılmamıştı. Başakların boyu çok uzamıştı. Temmuz başında ekin biçilmemişti, Ağustos'ta da hasat olamayacağı anlaşılıyordu. Soluna bakınca yarı yıkık bir ambar ve önünde duran paslı araba parçaları gördü. 57 model bir Studebaker araba ambarın içinde çürümeye bırakılmıştı sanki. Çiftlik evinin pencereleri de bomboştu. Camlar iri gözler gibi Leandro'ya çevrilmişti. İçinden hafif, nazik, terbiyeli bir ses yükseldi. Korkuya kapılmış bir çocuğun sesiydi bu. ''Lütfen eve dönmek istiyorum.'' Evet, eve dönmeliydi. Annesiyle birlikte oturup televizyon seyrederdi. Annesi onu görünce sevinirdi. Kahve içip kurabiye yerlerdi. Hep öyle yapmışlardı. Aslında fena da sayılmazdı. Annesi zaman zaman canını sıkıyordu ama onun yanında güvendeydi. Evet, evi güvenliydi. Oysa bu sıcak yaz gününde Troy hiç de öyle bir yer değildi. Lütfen eve gidelim. Ama Leandro öyle yapmadı. Büyük haberler peşinde koşan muhabirlerin çoğu zaman zaman endişelenir, hatta korkarlardı. Ama hiçbiri de hikayelerin peşini bırakmazdı. Orada önemli bir hikaye var. Gidip her şeyi öğreneceğim ve Pulitzer ödülünü alacağım. O zaman her şeyi David Bright'a borçlu olduğumu da söyleyeceğim. Gaza basarak Haven'a doğru ilerledi. Daha bir mil yol almadan hastalandığını hissetti. Buna korkunun neden olduğunu düşünerek önemsemedi. Ama midesi şiddetle bulanmaya başlayınca durakladı. O sabah da her zamankine benzer bir kahvaltı etmişti. Yani yediği şeylerin dokunduğunu hiç sanmıyordu. İçinden yükselen ses tizleşmişti. ''Eve dönmek istiyorum.'' Leandro dişlerini sıkarak yoluna devam etti. Büyük haber Haven'daydı. Haven'a gidemezse herkesi atlatarak o haberi elde edemezdi. Büyük olaylar orada bekliyordu. Az sonra burnu kanamaya başladı. John Leandro'nun Haven'a varmak için ilk girişimi böylece yarıda kaldı. Arabayı geri vitese takarak dönüp arkasına baktı. Gözleri yaşarıyor, burnundan akan kanlar gömleğinin omzunu ıslatıyordu. Bir mil kadar geri geri gittikten sonra bir evin bahçe yoluna girip durdu. Gömleği kıpkırmızıydı. Ama kendini biraz daha iyi hissediyordu. Evet, biraz daha iyiydi. Orada kalmadı. Dönerek çıktı ve bir dükkanın önünde park etti. İçeride çok insan olacağını ve kanlı gömleğine dik dik bakacaklarını sanıyordu. Ama sadece dükkan sahibi vardı. Kanada, Leandro'nun gömlek istemesine de şaşmadı. ''Galiba burnum biraz kanamış.'' diyerek ona tişörtleri gösterdi. Leandro böyle bir dükkanda bu kadar çok tişört olmasına şaştı. Hala başı ağrıyor, midesi bulanıyordu ama yavaş yavaş kendini toplamaya başlamıştı. Burun kanaması ödünü patlatmış, kafasını karıştırmıştı. Elleri kanlı olduğu için bir şeye dokunmadı. Dükkancı küçük, orta ve büyük boy tişörtleri ona gösterdi. ''Doğrusu sizde bu kadar çok tişört olacağı aklıma gelmemişti.'' ''Burada fazla gidiyor. Bunlardan çok satıyorum.''
''Turistler mi alıyor?''
Dükkan sahibi ''Bazen turist de gelir.'' diye cevap verdi. ''Ama bu yaz pek uğramadılar. Daha çok senin gibilere satıyorum.''
''Benim gibi mi?''
''Evet, burnu kanayan adamlar.'' Leandro dükkancıya baka kaldı. ''Burunları kanıyor ve gömleklerini berbat ediyorlar. Tıpkı senin gibi.'' Hemen yeni bir gömlek istiyorlar. İlk gördükleri dükkana giriyorlar. Onları suçlayamam tabii. Seninki gibi kan içindeki bir gömlekle dolaşmak zorunda kalsam kusarım. Bu yaz dükkanıma hoş kadınlar da geldi. İyi giyimli, bakımlı, şık hanımefendiler. Hepsi de mezbahadaki domuz bağırsakları gibi kokuyordu. Dükkancı bir kahkaha atınca dişsiz ağzı ortaya çıktı. Leandro güçlükle konuşabildi. Şunu iyi anlamalıyım. Yani Haven'dan böyle burnu kanayan başkaları da mı geldi? Tek ben değil miyim?
Tek sen mi? Karesin hayır. Ruth McCausland'ı gömdükleri gün 15 gömlek sattım bir günde. Hepsi de kasabanın yabancısıydı. Bazılarının burunlarından hala oluk gibi kan geliyordu. Kimisinin kulaklarından da geliyordu, kahretsin.
Peki kimse bu durumu bilmiyor mu?
Yaşlı adam Leandro'ya baktı. Sen biliyorsun evlat.
Geminin içinde.
Hazır mısın Jim?
Gardner ön verandada oturmuş yola bakıyordu. Arkasından gelen sesi duyup da idama götürüleceğini düşünmemek olanaksızdı.
İnsan böyle bir şey için hazır olabilir mi? Şaka mı ediyorsun?
Kalkıp dönünce Bobby'nin kucaklamış olduğu malzemeyi gördü, sonra yüzündeki hafif gülüşü fark etti. Bu gülüşte hoşuna gitmeyen bir çok bilmişlik vardı.
Komik bir şey mi gördün diye sordu.
Görmedim, duydum Jim. İdama götürülmeyi düşünüyordun. Sonra kendi kendine insan böyle bir şey için hazır olabilir mi? Şaka mı ediyorsun dedin. Bu düşünceni olduğu gibi okudum. Bu çok ender olan bir şey. Ama isteyerek yaptınsa o başka. Bu yüzden gülümsüyordum.
Kafamın içini gözetliyorsun.
Bobby hala gülümsüyordu.
Evet, bu iş gittikçe kolaylaşıyor.
Gardner yıkılmakta olan kafa engeline karşın yine de düşündü. Şimdi bir tabancam var Bobby yatağımın altında. Onu kapıya vuran Tommy'lerin ilk gelişmiş kilisesinden aldım. Yaptığı tehlikeliydi ama Bobby'nin kafa okuma gücünün nerelere vardığını anlayamamak çok daha tehlikeli olurdu.
Bobby'nin gülüşü silinir gibi oldu.
Bu kez düşündüğün neydi?
Sen söyle.
Sonra Bobby'nin gülüşünün yerini kuşkunun aldığını görerek sakin sakin ekledi.
Aman Bobby, sana biraz takılmak istedim. Sadece elindeki kozların ne olduğunu merak etmiştim.
Bobby malzemeyi getirdi. Hava tüplerine ve evde yapılma regülatörlere iki lastik şnorkel ağzı takılmıştı.
İçeriye girdiğimizde bunları takacağız.
İçerisi?
Bir tek söz. İçinde zıt duyguların şahlanmasına neden oldu. O anda huşu, korku, merak, heyecan duydu. Bir yandan tabu sayılan bir yerde dolaşmaya hazırlanan bir yerdi gibi hissediyordu kendini. Ama öte yandan Noel sabahında bir çocuk gibiydi.
Demek içerideki hava farklı diye mırıldandı. Fazla farklı değil.
Bobby o sabah makyajına pek özen göstermemişti. Ya da hızlanan fiziksel değişiklikleri artık ondan gizlemeye gerek duymuyordu.
Gardner Bobby konuşurken dilini görebildiğini de fark etti. Ama o dil artık pek de dile benzemiyordu.
Bobby'nin göz bebekleri de iyice büyümüştü. Ama gözlerinde bir belirsizlik vardı. Sanki Bobby ona suyun altından bakıyordu. Yeşilimsi bir suyun altından. Birden midesinin bulandığını hissetti.
Bobby o kadar farklı değil dedi. Sadece bozulmuş.
Bozulmuş mu?
Bobby sakindi.
Gemi 25 yüzyıldan uzun bir süre hiç açılmamış. Tam anlamıyla kapalı kalmış. Biz kapağı açar açmaz dışarıya çıkacak pis hava yüzünden ölebiliriz. Onun için bunları giyeceğiz.
Bunların içinde ne var?
Sadece Haven'ın eski temiz havası. Tüpler küçük. 45-50 dakikalık havamız var. Bunu şöyle kemerine tutturacaksın, anladın mı?
Evet.
Bobby aletlerden birini ona uzattı. Jim hava tüpünü kemerine taktı. Bu işi yapmak için tişörtünü sıyırması gerekti. Bu yüzden 45'liği yatağının altına bırakmış olduğuna sevindi.
Bobby, ben kapağı açmadan önce tüpteki havayı kullanmaya başla diye devam etti.
Al, belki unutmuşsundur.
Jim'e bir çift burun tıkacı verdi. Gardner onları Blue Jean'in cebine soktu.
Bobby pek canlıydı. Tamam, hazır mısın?
Gerçekten gemiye girecek miyiz?
Bobby adeta sevgiyle evet diye cevap verdi.
Gardner titrek bir sesle güldü. Elleri ayakları buz gibi olmuştu. Çok heyecanlıyım doğrusu.
Bobby gülümsedi. Ben de öyle. Üstelik korkuyorum da.
Bobby aynı sevgi dolu sesle, buna gerek yok Jim dedi, her şey iyi gidecek.
Sesinde gizlenen şey Gardner'ı daha da korkuttu.
Traktöre binerek kurumuş ağaçlarla dolu ormanda ilerlediler. Tek duyulan akülerin hafif mırıltısıydı, ikisi de konuşmuyordu.
Bobby traktörü barakanın oraya park etti. Bir an durup pendekten yükselen gümüş daireye baktılar. Güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu.
Gardner yine içerisi diye düşündü. Bobby de yine hazır mısın diye sordu.
Evet hazırım. Sesi biraz bozuk çıkmıştı.
Bobby değişen su altında kımıldar gibi gözüken gözlerle ona bakıyordu. Bakışlarındaki anlamı okumaya imkan yoktu.
Gardner görünmeyen parmakların kafasında dolaştığını, düşüncelerini ortaya çıkarmaya çalıştığını hissediyordu.
Bobby sonunda biliyor musun diye mırıldandı. Oraya girmek seni öldürebilir. Havayı söylemiyorum. O sorunu çözümledik.
Birden gülümsedi.
Bu solunum aletlerini 5 dakika kullanan bir uzaylı kendinden geçer ve yarım saat solursa da ölür. Ama bu bizim sağ kalmamız demek. Bunu komik bulmuyor musun Jim?
Evet öyle. Gardner hala gemiye bakıyor. Yine aynı şeyleri düşünüyordu.
Sen nereden geldin? Buraya ulaşmak için ne kadar yol aldın?
Benim durumum da komik. Sana bir şey olmayacak ama biliyorsun.
Bobby onu sıyıktı.
Başındaki çelik plaka etkilenebilir ve...
Bu tehlikeyi göze aldım.
Bunu bildiğin sürece sorun yok.
Bobby dönerek hendeğe doğru yürüdü. Gardner bir an hareketsiz kalıp onun arkasından baktı, hala düşünüyordu.
Ben başımdaki çeliğin tehlikesini biliyorum ama senden gelecek tehlike konusunda kuşkularım var Bobby. Bu aleti kullandığımda soluyacağım. Avon havası mı olacak yoksa zehir mi?
Ama artık bunun da önemi yoktu. Zarları atmıştı. Hem hiçbir şey o geminin içini görmesine engel olamazdı. Ne David Brown ne de bu dünyadakiler ona engel olabilirdi.
Bobby hendeğe varmıştı. Dönüp geriye baktı. Sabah ışığında boyalı yüzü çirkin bir maske yandırıyordu.
Geliyor musun?
Gardner evet diyerek gemiye doğru ilerledi.
Aşağıya inmek düşündüklerinden çok daha zor oldu. Durdukları yerde dipteki düğmeyi görebiliyorlardı. Üste de bir kontrol paneli vardı.
Barakanın dayandığı direklerden birine bağlanmıştı. Gardner kapıya bakarken oraya erişmek için kollarının 15 metre uzunluğunda olması gerektiğini düşündü. Uzun süreden beri aşağıya inmek için askıdan yararlanmışlardı. Hendeğin kenarında dururken o güne kadar hiç birlikte aşağıya inmemiş olduklarını anladılar. İkisi de aşağıya teker teker inmekten söz etmedi. Oysa biri yukarıda bekleyip diğerinin aşağıya inmesini sağlardı. Daha sonra aşağıdaki de yukarıda kalanı dibe indirirdi. Bundan hiç söz etmediler. Çünkü bu kez birlikte inmeleri gerektiğini biliyorlardı. Tek askıya birer ayak sokacaklar, tıpkı salıncaktaki aşıklar gibi birbirlerinin beline sarılacaklardı. Bu budalaca bir şeydi ama en uygun olanı böylesiydi. Bir şey söylemeden birbirlerine baktılar, o anda ikisi de başka şeyler düşündüler.
Bobby kendi kendine aşık liseliler gibi dedi.
Gardner da Bobby, benim ağır İngiliz anahtarı nerede acaba diye düşünüyordu.
Bobby'nin yeni acayip dudakları titredi, başını çevirip içini çekti. Jim bir an eski duyguların etkisinde kaldı. Son kez o eski, gelişmemiş Bobby Anderson'ı görüyordu.
Askıyı çalıştırmak için portatif bir alet ayarlayabilir misin?
Tabii ama bunun için zaman kaybetmeye değmez, başka bir fikrim var.
Gözleri bir an Gardner'ın yüzünde gezindi, bakışları düşünceli ve sinsiydi. Gardner bu bakışlardan bir anlam çıkaramadı. Sonra Bobby barakaya gitti. Gardner da onu izledi ve Bobby'nin direğe takılmış büyük yeşil madeni kutuyu açtığını gördü.
Bobby kutunun içini karıştırıp transistörlü bir radyo aldı. Pek küçük bir şeydi. Jim o zamana kadar bu tür bir alet görmemişti.
Bunu dün gece içlerinden biri buraya getirmiş olmalı diye düşündü.
Bobby radyonun küçük antenini uzattı, alete kordonlu bir fiş taktı, kordonun öbür ucundaki düğmeyi de kulağına soktu. Sonra anteni çiftliğe doğru çevirdi, uzun sürmez. Gardner hafif bir homurtu duyar gibi oldu. Bu ses dışarıda, havada değildi. Onu alnının ortasına saplanan bir ağrı izledi.
Şimdi ne olacak?
Bobby ona baktı. Uzun sürmez, biraz bekleyeceğiz. Bir şeyler düşündüğü belliydi. Gardner bu kez durumu sezdi. Bobby ona bir şey göstermek istiyordu. Çıkan fırsattan yararlanmıştı. Böylece Gardner'ın bir şeyi anlayacağını umuyordu. Gardner hendeğin yakınında yere oturdu. Gömleğinin göğüs cebinde çok eskiden kalmış bir sigara paketi buldu. İçinde iki sigara vardı. Biri parçalanmıştı ama diğeri bükülmekle birlikte sağlamdı. Onu yakarak düşünceli düşünceli tüttürdü. Bu gecikme yüzünden telaşlanmış ya da üzülmüş değildi. Bu sayede planını yeniden gözden geçirme fırsatını elde etmişti. Tabii o yuvarlak kapı ağzından içeriye girer girmez düşüp ölürse planlarını uygulayamazdı. Bobby doğruldu. Ah tamam işte. Gardner da hemen ayağa kalktı, dönüp etrafına bakındı, önce bir şey göremedi. Şu tarafa bak Jim, yola bak. Bobby ilk kez karton kutudan yapmış olduğu yarış arabasını gösteren küçük bir çocuk gibi gururla konuşmuştu. Gardner sonunda durumu anladı ve gülmeye başladı. Aslında gülmek istemiyordu ama elinde değildi. Haven denilen yeni cesur dünyadaki üstün teknolojiye alıştığını düşünmeye başlayışında yepyeni garip bir aletle karşılaşıyordu. O zaman kendini tavşan deliğine düşen harikalar diyarındaki Alice gibi hissediyordu. O anda da yine aynı şey olmuştu. Bobby de gülümsüyordu. Ama onun gülüşü pek hafif ve belli belirsizdi. Böylece Gardner'ın kahkahalarının şu ya da bu şekilde hiçbir anlamı olmadığını belirtir gibiydi. Gelen sundurmada görmüş olduğu eski elektrikli süpürgeydi. Yerde ilerlemiyordu, yerden biraz yukarıdaydı. Küçük beyaz tekerlekleri dönüyordu. Gölgesi boynuna tasma takılmış küçük bir tazıyı andırıyordu. Elektrikli süpürgenin ortamının takıldığı yere V biçimi iki tel geçirilmişti. Gardner bunun anten olduğunu düşündü. Alet birden yere indi, toprakla hızla ilerleyerek barakaya doğru giderken geride hafif izler bıraktı. Askıyı işleten kontrol panelinin altında durdu. Bobby yine gösteriş yapan küçük bir çocuk gibi konuştu. Şimdi seyret bak. Önce bir çıtırtı oldu. Bunu hafif homurtuyu andıran bir ses izledi. Elektrik süpürgesinin yanında bir ip uzanıyordu. Tıpkı Hintlilerin ip numarası gibi. Hintli flüt çalarken sepetteki ip havaya kalkarak yükseliyordu. Ama Gardner daha sonra bunun ip değil, elektrik kablosu olduğunu gördü. Kablo havada yükseldi, yükseldi, yükseldi, kontrol panelinin yanına değdi, sonra üstünde kıvrıldı. Gardner içinde bir tiksinti duydu. Tıpkı radarla hareket edebilen kör bir şeyi, bir yarasayı seyretmeye benziyordu. Kör bir yaratık orada bir şeyler arıyordu. Kablonun ucu düğmeleri buldu, askının aşağıya inip yukarı çıkmasını sağlayan siyah düğme ve askıyı durduran kırmızı düğme. Kablonun ucu siyah düğmeye dokundu, sonra hareketsiz kaldı. Siyah düğme hemen içeri girdi. Barakanın arkasındaki motor çalışmaya başladı, askı da hendeğe daldı. Kablo birden gevşedi, bu kez ucu kırmızı düğmeye gitti, ona bastı. Motorun sesi hemen kesildi. Gardner öne doğru eğilerek baktı, askı hendeğin içinde 4 metre kadar aşağıdaydı. Kablo yine harekete geçti, bu kez tekrar siyah düğmeye bastı, motor bir kez daha çalıştı. Askı yukarıya çıktı, hendeğin üstüne gelince motor kendiliğinden kapandı. Bobby hemen Gardner'a döndü. Yine gülümsüyordu ama gözlerinde ihtiyatlı bir ifade vardı. İşte gördün ya, mükemmel çalışıyor. Gardner inanılır gibi değil diye mırıldandı. Gözleri Bobby'den elektrik süpürgesine ve düğmelere basan kabloya gidiyordu. Bobby'nin radyoyla bir şey yapmadığını fark etmişti. Onun dikkatini, düşüncesini bir tek şey üstünde topladığını sezmişti. Bu elektrik süpürgesi mekanik bir Alman tazısına benziyor diye düşündü. Kelly Fries'in şirin bilim kurgu resimlerini andırıyor ama yalnızca görünüşte öyle. Aslında o bir robot değil.
Hayır, robot olamaz. Onun beyni yok. Onun beyni Bobby. Ve Bobby bunu bilmemi istiyor.
O anda gözlerinin önünde sundurmanın duvarına dayalı duran türlü aygıt belirdi. Acaba üstüne kocaman televizyon anteni takılmış olan o eski çamaşır makinesi ne işe yarıyordu? En merak ettiği oydu. Kendi kendine sundurma dedi, sundurma.
O anda aklına bir şey geldi. Bu gerçekten ilginç bir soruydu. Sormak için ağzını açtı, sonra durdu. Düşüncelerini gizlemek için kafa engelini güçlendirmeye çalıştı. O anda kendini güneş batışını seyretmek için farkına varmadan uçurumun kenarına yaklaşan birine benzetiyordu. Bir yandan da kafası hızla çalışıyordu. Evde kimse yok, kimsenin olmadığını biliyorum. Daha doğrusu öyle sanıyorum. Hem o sundurmanın üstünde asma kilit var. Yani dışarıdan kilitleniyor. Öyleyse bu küçük köpek, bu elektrik süpürgesi oradan nasıl çıktı?
Soruyu tam soracağı anda aklı başına gelmiş, Bobby'nin elektrik süpürgesinin nereden geldiğini söylemediğini anımsamıştı. Tehlikenin eşiğinden dönmüştü. Korkunun neden olduğu teri hissediyordu. Çok ekşi ve kötü kokuyordu. Başını kaldırıp Bobby'ye baktı. Onun yine kendisini süzdüğünü gördü. Yüzünde o sinir bozan gülüş vardı. Yani Gardner'ın ne düşündüğünü biliyordu ama ne düşündüğünü de anlayamamıştı. Gardner kendini toplayarak sakin bir tavırla sordu. ''Bu nesne de nereden geldi kuzum?''
Bobby belirsiz bir hareketle elini salladı. ''O mu? Orada bir yerden. Önemli olanı bu aletin çalışması.'' ''Beklenmedik gecikme de işte böylece sona erdi. Şimdi gitmek istiyor musun?''
''Tabii. Yalnız biz aşağıdayken bu nesnenin pilinin bitmeyeceğini umarım.''
Bobby sakin sakin ''Onun pili benim.'' diye karşılık verdi. ''Bana bir şey olmadığı sürece güvendesin Jim. Yani yukarıya çıkabileceksin, anlaşıldı mı?''
Gardner ''Yani böylece kendini güvenceye alıyorsun.'' diye düşündü.
''Evet, anlıyorum.''
Gardner eski elektrik süpürgesine bir kez daha baktı. Kafasında aynı soru yankılanıyordu.
Bu alet oradan nasıl çıkmıştı?
Elektrik süpürgesi sundurmadan nasıl çıkmıştı?
Sonra askıya doğru yürüdü.
Loş hendekte aşağıya inmeye başladılar. Jim'in burnuna ıslak toprak ve kayaların pis kokusu geliyordu. Sol tarafında gemi pencereleri olmayan bir gökdelen gibi yükselmekteydi.
42. ayrımın sonu. Sayfa 352.